Ayrım 26, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 281. 25. Bölüm. Mary yataktan atlayıp topallayarak çalan telefona koştu. Alo, Bayan Austin'le mi görüşüyorum? Sen misin Paul? Mo Panov, Tanrı'ya şükürler olsun. Mary büyük bir huzur duyarak gözlerini kapattı. Alexander Conklin'de konuşalı 30 saat olmuştu. O gerilim içinde bekleyiş yüzünden sinirleri mahvolmuştu. Paniğe kapılmak üzere olduğunu hissediyordu. Alex kendisiyle birlikte buraya gelmek isteyebileceğini söylediydi. Ah Mo, çıldırmak üzereyim. Alex nerede? Yanımdaki telefonda. Seni aramamı o söyledi. Telefon konuşması bitti sanırım. Şimdi onun sesini duyacaksın. Mary...
Alex, teşekkür ederim. Geldiğin için teşekkür ederim.
Şimdi bunu bırak. Seni son gördüklerinde ne giyiyordun?
Ne mi giyiyordum?
Ellerinden kaçtığında yani.
Onların elinden iki kez kaçtım.
İlk seferi soruyorum.
Pirili bir etek, grimsiydi sanırım. Kurşuni, biçimsiz bir bluz, topuksuz sandal, geniş kenarlı şapka yüzümü yarı yarıya örtüyordu. Elimde de sokaktan aldığım taklit bir Gucci çanta vardı. Bunları neden soruyorsun Alex?
Buraya geldiğimi biliyorlar güzelim. Dış işlerinin pasaport bilgisayarları sayesinde öğrendiler. Ayrıca topalladığım için havaalanındaki bir ahmak bile Hong Kong'a geldiğimi anlardı. Neyse, şimdi planımı yapıyorum.
Anlayamadım.
Daha sonra açıklarım. Sen orada kal. Biz kuyruklarımızdan kurtulur kurtulmaz geliriz. Onun için bu iş bir saat sürebilir. Mo da yanımda kalmalı. Ayrılırsak onu izlerler. Hatta bir yerde tutuklayabilirler.
Ya sen...
Beni gözetlerler ama el sürmeye yanaşmazlar.
Lütfen dikkatli ol Alex.
Asıl onlar dikkatli olsunlar. Conklin telefonu kapattı.
Morris Pano ve Alex Kowloon tren istasyonundaki hediyelik eşya satan mağazadan çıkarak elektrikli merdivenle 5 ve 6 numaralı trenlerin işlediği kata indiler. Psikiyatri uzmanının kolunun altında kocaman bir oyuncak panda ve elinde renkli bir dergi vardı.
''Sizlerin böyle çıldırmanıza şaşmamak gerek. Şu işi bir kez daha yineleyelim. Ben 6 numaralı trenin durduğu yere gelince arkamı dönüp duracağım. Tren de 3 dakika sonra gelecek, tamam mı?''
Yüzü ter içinde kalmış topallayan Conklin ''Tamam'' diye cevap verdi.
''Sonra son sütunun yanında duracağım. Bu pis kokulu hayvanı koltuğunun altına sıkıştırıp şu pis porno dergisine bakacağım. O sırada bir kadın yanıma gelecek.''
''Yine tamam.'' O panda batılıların pek sevdiği bir oyuncaktır. Bunu kadının çocuğu için bir armağan olarak düşün. Porno dergisi de senin tanınmanı sağlayacak. Pandalarla üstünde çıplak kadın resmi olan dergiler pek bir arada bulunmazlar.
Bu delilik, peki kadına ne söyleyeceğim?
Ona nasılsınız diyebilirsin. Çocuk nasıl, sözlerin önemi yok. Pandayı kadına ver ve hızlı adımlarla elektrikli merdivene git ama koşma. Bunu başaracağından eminim. Dediklerimi yap ve geri dön.
Panov gidip platformun gerisindeki son sütunun önünde durduğu sırada Low Wu'dan gelen tren hızla istasyona yaklaştı ve durdu. Kapılar açılınca insanlar dışarıya fırladılar. Panov dergiyi yüzüne doğru kaldırdı ve biri kendisine yaklaşınca da az kalsın bayılacaktı. Yüksek tiz bir ses, "Sen Harold olmalısın," dedi. Grimsi renkte pilili etek giymiş, başına geniş kenarlı şapka geçirmiş, uzun boylu ve fazla makyajlı bir kadın omzuna vurdu.
''Seni nerede olsa tanırım sevgilim.''
Morris güçlükle konuşabildi. ''Seni görmek ne güzel, çocuk nasıl?''
Yabancı birden sesini alçalttı. Doktor bu kez bir erkek sesi duydu.
''Alex nasıl? Ona borcum var ve borçlarımı ödemek isterim. Ama bu delilik nasıl, hala aklı başında mı?''
Şaşıran psikiyatri uzmanı içini çekti. ''Hiçbirimizin aklı başında değil sanırım.''
Kadın kılığındaki adam çabuk diye fısıldadı, yaklaşıyorlar. Bana pandayı ver ve ben koşmaya başlayınca da kalabalığa karışıp toz ol.
Panov denileni yaparken iki erkeğin kalabalıktan sıyrılarak kendilerine yaklaştığını da gördü. Fazla makyajlı kadın elbiseli adam birden koşarak bir sütunun arkasına girdi. Topuklu ayakkabılarını ayaklarından attı. Sütunun öbür tarafından çıkarak kalabalığa karıştı. Bir Çinli onu yakalamaya çalıştıysa da adam ustalıkla onun elinden kaçtı. Bu arada birkaç kişiyi de itip kalktı. Kalabalık huzursuz olmuştu. Bir olay çıkacağı benziyordu. Alex'in ahbabı pandayı kalabalıkta bir kadının eline tutuşturuverdi. Kendi yoluna giden kadını iyi giyimli iki Çinli yakaladı. Kadın haykırmaya başlayınca adamlar onun yüzüne baktılar. Sonra kadını iterek koştular. Morris'e denileni yaparak geri dönüp kalabalıkta elektrikli merdivene doğru gitti. Orada bir kuyruk oluşmuştu ama Alex Conklin ortalıkta yoktu. Paniğe kapılmamaya çalışarak ilerledi.
Siyanın ajanı neredeydi?
Mo. Panov sola dönünce elektrikli merdivenin 9 metre kadar solunda kalan sütunun arasından çıkan ajanı gördü. Alex dikkatli olmasını işaret ediyordu. Psikiyatri uzmanı ağır ağır yürüdü. Böyle beklemek zorunda kaldığı için sinirlenmiş gibi bir tavır takınmıştı. İçinden keşke sigarayı bırakmasaydım diyordu. Ya da şu porno dergisini yere atmasaydım. Böylece bir şeyle ilgilenirmiş gibi davranabilirdim. Ellerini arkada kavuşturarak yürüdü ve sütuna yaklaştı. Hayretle içini çekti. Conklin'in ayağının dibinde trench coatlu orta yaşlı bir adam yatıyordu. Ajan takma ayağını onun sırtına dayamıştı.
Doktor, sana Matthew Richards'ı tanıtayım. Matt'i Saigon'daki eski günlerimden beri tanırım. O zamanlar çok genç ve çevikti tabii. Doğrusu hepimiz yaşlandık.
Richards adlı adam yalvardı. Alex, izin ver de kalkayım. Kafam zonkluyor. Bana İngiliz anahtarıyla mı vurdun?
Hayır Matt, olmayan ayağımdaki ayakkabıyla. Ağır değil mi? O ayakkabının çok şeye dayanması gerekiyor. Sorularıma cevap vermedikçe kalkmana razı olman.
Aman tanrım, cevap verdim ya. Ben şef değil, sıradan bir görevliyim. Dışişleri seni gözetlememizi istedi. Bunu başka bir emir izledi. Ancak ben ikinci emri görmedim.
Buna inanmakta güçlük çektiğimi söyledim. Burada küçük bir örgütsünüz. Herkes her şeyi görür. Emirde ne yazıyordu Matt?
İnan bilmiyorum. Emir çok gizliydi. Yani bunu sadece şef okudu. Ben bir şey bilmiyorum.
Peki o Çinliler kim?
Onlar hükümetle ilgililer.
Alex, onların arasında çok iri yarı bir Çinli de vardı dedi.
Tanrım, bel kemiğimi kıracaksın. Duyduğuma göre İngiliz AHA 6'dan biri.
Demek emirler Londra'dan geliyor ha? Alex doktora baktı. Bana kravatını verir misin? Bir yandan da kendi boyun bağını çıkarıyordu. Bunu tahsisattan öderim. Şu anda görevdeyim. Masrafları Langley karşılıyor. Bu arada Matthew'un aylığını da orası veriyor zaten. Senin kravatını da istiyorum Matt.
İki dakika sonra üç kravatla elleri ayakları ve ağzı bağlanmış olan ajan sütunun arkasında hareketsiz yatıyordu. Alex etrafına bir göz attı. Bizi izleyen yok, güvendeyiz. Hepsi de bizim yemin peşindeler. Bizimki Malezya'nın yarı yolunu aşmıştır bile.
O kimdi Alex? Yani kadın olmadığı belliydi.
İşini bilen bir kaçakçıdır. Onu zaman zaman kullanırdık. Hong Kong, Macao ve Singapur arasında çalışır. Çalınmış altın ve mücevher kaçırır. Sanırım bunun nedeni de birkaç yıl önce başına gelenler olacak. Adamın görevi küçük düşürecek şekilde hareket ettiğini söyleyerek madalyalarını elinden aldılar. Kolejdeyken parasız kaldığı için bir porno dergisi için resim çektirmiş. Daha sonra derginin sahibi namussuz durumu bizimkilere haber vermiş.
Yani onun fotoğraflarını taşıdığım dergi gibi bir yere mi basılmış?
Onun gibi bir şey sanırım.
Peki madalyaları nereden almıştı?
1976 olimpiyatları, sürat ve engelli koşu.
Panov şaşırarak Alex'e baka kaldı. Birlikte elektrikli merdivenle istasyonun üst katına, kapının yakınına çıktılar. Kısa süre sonra biri sütunun arkasındaki ajanı bulacaktı kuşkusuz.
Conklin'in karşısında oturan Mary, sözüne ettiğim binbaşı dedikleri Çinli olmalı dedi.
Mo eğilmiş kadının ayaklarındaki yaralara bakıyordu.
Parmakların çürümüş, yaralar da epey derin.
Ayaktan anlar mısın Mo?
Şu anda bir psikiyatri değil, bir ayak uzmanı olmayı yeğlerdim. Sizin yaşadığınız dünyada benim mesleğime yer yok.
Başını kaldırıp Mary'e baktı. Gözleri onun kırlaşmış saçlarına gitti.
Çağrılan doktor işini iyi biliyormuş, yaraların durumu iyi. Yalnız saçım berbat.
Conklin düzeltti, harika olmuş bence.
Sen ne bilirsin? Sen de hastalarımdan biriydin.
Mo yine ayaklara baktı. Yaralar kabuk tutuyor ama o çürüğün geçmesi için zaman ister. Daha sonra gereken şeyleri alır ve sargılarını değiştiririm.
Panov doğrulup küçük yazı masasından iskemlesini çekti.
Mary, demek burada kalıyorsunuz dedi.
Conklin başını salladı. Odalarımız karşı tarafa düşüyor. Senin iki yanındaki odalar doluymuş. Neyse, şimdi o binbaşıya dönelim.
Adı Lynn Venzu, Catherine Stables onun İngiliz gizli servisinde çalıştığını söyledi. Londralı gibi İngilizce konuşuyor. Hong Kong'da KGB ve CIA dahil onun kadar yetenekli bir görevli daha yokmuş. Alex Conklin içini çekti. Hala anlayamadığım bir şey var. Londra'nın bir operasyon için bize izin vermesi olasıdır. Ama AHA altının adamlarını, bizimkilerin emir verdiklerini hiç duymamıştım.
Panav şaşırdı. Neden?
Bunun birkaç nedeni var. Birincisi bizlere güvenmemeleridir. Yani bizden kuşkuları yok ama bizi yeterince akıllı bulmuyorlar. İkincisi neden gizli operasyonlar konusunda deneyimi olmayan bir Amerikan bürokratının verdiği kararlar yüzünden adamlarını tehlikeye atsınlar. Londra böyle bir şeyi hemen reddederdi.
Mary McAllister'dan söz ediyorsun değil mi diye sordu.
Hayır, başka biri olmalı. Edward Newington McAllister çok iyi bir diplomattır. Durumları inceleyerek doğru sonuçlara varmakta ustadır. Ancak kendisi böyle bir operasyonu yönetmek bir yana, bizim örgütlerden birinde sıradan bir ajan bile olamaz.
Mary atıldı. Ama David de ben de onun sözlerine inanmadık. Çok etkileyiciydi doğrusu.
Biri ona bir senaryo vermiştir. Adam da rolünü ezberleyip size gelmiştir. Panov peki o senaryoyu kim yazmış dedi.
Keşke bilebilseydim. Washington'daki kaynaklarımdan hiçbiri de bilmiyordu. Bana yalan söylenseydi hemen anlardım. Gerçekten bu işi bilen yoktu.
Mary onun sözünü kesti. Catherine bana bir şey söyledi. Hong Kong'a gelen çok ünlü bir devlet adamından söz etti. Onun bu işle ilgisi olduğunu sanıyordu.
Adamın adı neymiş?
Bana söylemedi. Daha sonra onu caddede McAllister'la gördüm. O zaman önemli devlet adamının McAllister olduğunu sandım.
O kadın bunu kaç gün önce söyledi?
Beni Hong Kong'daki apartmanda sakladığı sırada, yani 3 gün önce. Daha sonra ona önemli adamı sordum. Catherine daha fazla bilgi toplaması gerektiğinden söz etti ve bir şey anlatmadı.
Sen de buna razı oldun ha?
Evet, çünkü o ara durumu anladığımı sanıyordum. Catherine'den kuşkulanmam için bir neden yoktu. Bana yardım etmek için hayatını da mesleğini de tehlikeye atmıştı. Onu anladığımı sanıyordum.
Alex saatine baktı. Sanırım Catherine Stables'la konuşma zamanı geldi.
Mary telaşla yerinde doğruldu. Onu gözetliyorlardır. Bulunduğu yerde muhafızlar vardır. İkinizin de buraya benim yüzümden geldiğinizi düşünüyor tabii. Size Catherine Stables'ı anlatacağım besbelli. Bu durumda Catherine'i bulmaya çalışacaksınız ve onlar da sizi yakalayacaklar. Hatta öldürecekler.
Conklin ayağa kalkarak topallaya topallaya telefona gitti.
Yok, bunu yapamazlar. Bizi yakalayacak, öldürecek kadar usta değiller.
Matthew Richards, Catherine Staples'ın apartmanının karşısında park ettiği küçük arabanın direksiyonundaydı. Başını çevirmeden konuştu. Sen çıldırmışsın. Yüzü gölgelerde kalan Alex Conklin, müteşekkir olman gerekirdi diye fısıldadı. Seninle ilgili raporumu göndermedim. Üstelik yine beni izlemene izin verdim. ''Hakaret edecek yerde teşekkürü dene. Bürodakilere ne söyledin?''
5 serserinin üstüme saldırdığını söyledim. Başka ne yapabilirdim?''
''Alex, onlarla boğuşsaydın, bağırsaydın seni fark ederdim yani.'' diyerek güldü.
''Evet, öyle söyledim.''
''Sana telefon edince de şefine bir kaynağının topallayan beyaz bir erkek gördüğünü bildirdin tabii.''
''İyi bildin.''
''Bu gidişle terfi bile edersin.''
''Ben sadece bu işten ayrılmak istiyorum.''
''Bunu da başarırsın. Demek Hong Kong'a gelen Haviland.''
''Bunu benden duymadın. Gazetelerde okudun.''
''Ama Victoria Tepesi'ndeki gizli ev gazetelere geçmedi Matt.''
''Böyle konuşma. Seninle anlaştık. Bana iyi davranacaksın. Ben de sana aynı şekilde karşılık vereceğim. Zaten bir şey söyleyecek olursan hemen inkar ederim. Lokantaya giden bir deniz piyadesi yüzünden o gizli evi bütün konsolosluk duydu zaten.''
Alex yüksek sesle düşünür gibi mırıldandı.
''Haviland, bu iş ona uygun. İngilizlerle arası çok iyidir. Zaten onlar gibi konuşur.''
''Tanrım, o sesi tanıman gerekirdi.''
Richards şaşırdı. ''Ses mi?''
''Evet, bana telefon eden adam. Senaryonun başka bir sayfası. Bu rolü başkasına bırakmazdı. Bana kadını kaybettiklerini söyledi ve ben de bu yalana inandım.''
O sırada bir araba gelerek Staples'ın apartmanının tam önünde durdu. Bir kadın arka kapıyı açarak indi. Conklin onu hemen tanıdı. Catherine Stables. Kadın şoföre bakarak başını salladı. Sonra binanın kalın camlı kapısına doğru gitti.
Birden bir motor sesi etrafta yankılandı. Büyük siyah bir araba arkada bir yerden çıkarak hızla yaklaştı. Staples'ın indiği otomobilin yanında durdu. Bir yaylım ateşi açıldı. Park etmiş arabanın camları parçalanarak etrafa fırladı. Catherine Staples da camlı kapıya çarpıp yere yığılarak kaldı. Tekerlekleri tiz sesler çıkaran araba büyük bir hızla uzaklaşıp gözden kayboldu.
Sia'nın ajanı tanrım diye soludu.
Conklin emir verdi, buradan gidelim.
Nereye gideceğiz?
Victoria Tepesi'ne.
Çıldırdın mı sen?
Hayır, ben çıldırmadım. Çıldıran başkası. O kibar namussuzu da tuzağa düşürdüler. Şimdi gidip bunu kendisine anlatacağım. Haydi kımılda.
26. Bölüm. Born Shanghai marka siyah arabayı iki yanı ağaçlı ıssız yolda durdurdu. Elindeki haritaya göre yazlık sarayın doğu kapısından geçmiş Kuming gölünün yanından ilerleyip karanlık bir yola çıkmıştı. Farları söndürerek indi ve su geçirmez bir sırt çantasına yerleştirmiş olduğu malzemeyi aldı. Topraklar yumuşaktı ve bu da işini kolaylaştırıyordu. Çünkü kiraladığı arabanın araştırılması olasılığı vardı. Çantadan kalın deri eldivenlerle çelik kısmı uzun olan avcı bıçağını aldı. Eğilip yerde sırt çantasını sokacak kadar bir çukur açtı. En yakındaki ağacın gövdesine bir çentik atarak işaret koydu. Eldivenlerle bıçağı çantaya koydu. Çantayı çukura sokup üstüne toprak örttü. Arabaya dönerek kilometre saatine baktıktan sonra motoru çalıştırdı. Haritada gösterilen yolların uzunlukları doğruysa Jingshan kuş cennetine sadece bir kilometre kalmıştı. Biraz sonra haritanın doğru olduğunu anladı. Yeşile boyalı yüksek maden kapıya projektörler çevrilmişti. Kapının üstünde türlü renkte kuş kabartması vardı. Kapalı kapının gerisindeki camlı küçük binada sadece bir nöbetçi gördü. Born arabayı kapıya yaklaştırıp indi. Yaklaşınca kendisini görmek için çıkan Çinli'nin en az 60'ında olduğunu anlayarak şaşırdı. Daha nöbetçi bir şey söyleyemeden Born onu rahatsız ettiği için özür dilemeye başladı.
Bay Tong, Bay Tong,
cebinden Fransızın hazırlamış olduğu listeyi çıkardı. Çok kötü bir şey oldu. Buraya 3,5 saat önce gelmem gerekiyordu ama arabayı yollamadılar ve ben de... Listeden tekstil bakanının adını seçti. Bakan Wang Su'ya yetişemedim. Sanırım o da benim kadar telaşlanmıştır. Nöbetçi şaşırmıştı. Dilimizi konuşuyorsun ve sürücüsüz bir araban var.
Bakan sağladı. Beijing'e çok geldim. Birlikte akşam yemeği yiyecektik.
Biz kapalıyız ve burada lokanta yoktur.
Acaba benim için bir not bıraktı mı?
Burada kaybolan eşyalardan başka bir şey bulunmaz. Burada iyi bir Japon dürbünü var. Sana ucuza verebilirim.
Born o sırada kapının öbür yanında 30 metre kadar ileride ağaçların gölgesinde duran adamı seçti. Uzun tüneyinde 4 düğme vardı, yani bir subaydı. Beline taktığı palaskada da kılıflı bir tabanca gördü.
Dürbünü sadece birkaç yuana verebilirim.
Born pekala dedi. Ne kadar?
50 yuan.
Bu kalemun sabırsızlıkla dürbünü getir dedi. Cebinden para çıkarırken hala ilerideki subaya bakıyordu. Adam daha da geriye çekilmiş kapıyı gözetlemekteydi. Nöbetçi hemen kulübeye koştu. Born'un kalbi deli gibi çarpıyordu. Gizli planı anlar gibi olmuştu. Delta uzak doğuluların nasıl düşündüklerini bilirdi. Tek başına duran adam da gözlerden gizlenen bir durum olduğunu anlatıyordu. Nöbetçi koşarak demir kapıya geldi. Bak ne kadar güzel. Dürbünü uzattı. 100 yuan.
Demin 50 dedin.
Demin merceklerin bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Parayı verirsen dürbünü kapının üstünden atarım.
Born tamam diye cevap verdi ama bir koşulum var. Hırsız, beni soracak olurlarsa güç durumda kalmak istemem.
Sormak mı? Ne saçma, ben burada yalnızdım.
Delta haklıydı.
Yine de soracak olurlarsa doğruyu söyle. Ben bakanı arayan bir Fransız iş adamıyım. Arabam geç kaldı ve bu durumdan utanıyorum.
Nasıl istersen, şimdi parayı ver.
Born parayı kapının demirlerinin arasından uzattı. Nöbetçi de parayı kapıp dürbünü kapının üstünden attı. Born dürbünü yakaladı ve Çinli'ye baktı.
Bakanın nereye gittiğini biliyor musun?
Evet, hem başka para istemeden söyleyeceğim. Senin gibi büyük adamlar ve bakan kuşkusuz Ting Li Guan'ın lokantasına giderler.
Zengin yabancılarla cennetlik hükümetimizin güçlü adamlarının sevdiği bir yerdir orası.
Lokanta nerede?
Yazlık sarayda, Dong An Main kapısından gir. Bir muhafız sana orasını gösterir. Yalnız belgelerini vermeyi unutma. Böyle dolaşman doğru değil.
Nöbetçi parayı sayarak kulübesine döndü. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 292.